Mantıkuttayır, 16. ayrım, sayfa 160. Herkes onun inlemelerine hayran kalır. Bazıları dayanacak kuvvetleri olmadığından canını elden verir. Onun bu günü çok acayip bir gündür. Can yakıcı iniltisinden, gönüllerden kan damlar. Sonunda bir nefeslik ömrü kalınca önden arkaya doğru kanat çırpar. Kanadından ateşler sıçrar ve o ateşten sonra vaziyeti değişir. O ateş çevresindeki çalı çırpıyı tutuşturduktan sonra güzelce yanmaya başlar. Kaknus kuşu ve çalı çırpılar kor olur. Ardından kül haline gelir. Kordan bir zerre kalmayınca o külden yeni bir kaknus kuşu belirir. Ateş çalı çırpıları kül haline getirdiği zaman küller arasında kaknus yavrusu görünür. Dünyada kimseye böyle bir şey nasip olur mu? Ölümden sonra doğmadan tekrar dünyaya gelsin. Kaknus gibi sana da çok uzun bir ömür vermiş olsalardı, çok fazla iş de verirlerdi ama sonra da yine ölüp giderdin. Yıllarca yavrusu olmadığı için, eşi olmadığı için ve tek başına yaşadığı için dertleriyle inler. Alemle bir bağı ve ilgisi bulunmaz. Eş ve evlat minnetinden arıdır. Nihayetinde ecel ne yapması gerektiğini kendisine öğretir ve külünü yele verir. Bil ki hiç kimse birkaç tane hile ve oyunla ecelin pençesinden kurtulamaz. Bütün alemde ölümsüz olan bir kişi bile yoktur. Asıl şaşılacak şey kimsenin bu yolda azık sahibi de olmamasıdır. Ölüm her ne kadar kötü ve zalim olsa da yine de insan onun boynunu yumuşatmalıdır. Başımıza çok fazla şey geldi lakin ölüm hepsinden daha zordur. Bir çocuk babasının tabut önünde gidiyordu. Hem ağlıyor hem de diyordu ki ey babacığım yüreğimi dağlayan böyle bir gün ömrüm boyunca bundan sonra asla bir daha başıma gelmez. Bir sufi dedi ki bugün babanın başına gelenler bir daha gelmeyecektir. Çocuğunun başına gelen iş zor bir iş değildir. Asıl zor olan babanın başına gelen iştir. Ey başsız ayaksız dünyaya gelen, kötü ve boş işler yapmışsın, toprak başına saçılsın. Ülkenin en yüce makamına da gelsen, yelden başka bir şey eline geçmeyecektir. Bir vekilin ölüm anı gelip çattığında birisi ondan sordu. Ey sırrın kendisi olan, can çekişme zamanında durumun nasıl? Dedi ki, durumum anlatılacak gibi değil. Bütün ömrüm boyunca boş işlerle uğraştım. Sonunda da toprağa gidiyorum mesela. Ölümün ölümden başka dermanı yoktur. Bütün yapraklar sararıp dökülür. Hepimiz ölmek için doğmuşuz ve dünyada baki kalmayacağımıza gönülden inanmışız. Aleme hükmeden kimseler bile şimdi yerin altında ezilmekteler. Feleğin çarkında kan döken kimseler yer altında çabucak toprak oldular. Hepsi yerin altında uyumuşlardır. Hayır, şu anda perişan bir hale düşmüşlerdir. Ölüme bir bak, ne müşkil bir yol. Bu yolun ilk menzili mezardır. Eğer ölümün acısından haberin olsaydı, tatlı canına hayat zehir gibi olurdu. İsa suyu tatlı olan bir yerde su içiyordu. O suyun tadı gül suyundan daha lezzetliydi. Biri o sudan testisini doldurdu ve gitti. İsa onun testisinden de su içti. Lakin o testideki su ağzına acı geldi. Bu işe şaşırıp geri döndü. Dedi ki, ya Rabbim, bu ırmağın suyu ile testideki su aynıydı. Bu işin hikmetini söyle. Neden testinin suyu bu kadar acıydı ama ırmağın suyu baldan tatlıydı? O testi İsa'nın huzurunda dile geldi ve dedi ki, ben eski zamanlarda yaşamış bir insanım. Bu 9 feleğin altında binlerce defa hem testi olmuşum, hem küp olmuşum, hem de kap olmuşum. Bundan sonra beni binlerce defa testi yapsalar da içimde ölümün acısından başka bir şey yoktur. Ölümün acısından her zaman bu haldeyim. Suyumun böyle acı olmasının nedeni de budur. Ey gafil, sen sırrı testiden dinle. Bundan fazla gaflete düşüp kendini eşek yerine koyma. Ey sırrı arayan, kendini kaybetmişsin, canını elden vermeden önce sırrı ara. Eğer diriyken kendini bulamazsan, öldükten sonra sırrı nasıl bileceksin? Ne akim başındayken kendinden haberin var, ne de öldükten sonra vücudundan bir eser olacak. Hayattayken bunu anlamadın, ölüp kayboldun. Ölü olarak doğmuşsun, lakin adam olmamışsın. Dervişin önünde yüz binlerce hicap varken nasıl kendisini bulabilir ki? Sokrat ölüm döşeğindeydi. Öğrencilerinden biri dedi ki, ey üstad, seni yıkayıp kefenledikten sonra nereye götürüp defnedelim? Sokrat dedi ki, oğul, eğer beni bulabilirsen istediğin yere defnet. Vesselam. Ben bu uzun ömrüme rağmen kendimi bulamamışken öldükten sonra sen beni nasıl bulabilirsin? Ben öyle bir halde gidiyorum ki başımdaki bir kılın bile bu gidişimden haberi yok. Başka bir kuş hüthüde dedi ki, ey itikadı temiz. Bir an için bile olsun muradıma eremedim. İsteklerim yerine gelmedi. Bütün ömrüm boyunca gamlar içindeydim. Alemde perişan ve kederliydim. Kanlı gönlüm o kadar gamlı ki bu gamımdan dolayı bedenimin her bir zerresi mateme bürünmüş. Her zaman şaşkın ve acizdim. Bir an bile sevinç yüzü görmüşsem kafir olayım. Bütün bu dertlerimin içinde kaybolup kalmışım. Ben bu halimle nasıl yolculuğa çıkabilirim? Bütün bu dertlerim ve gamım olmasaydı bu yolculuğa çıkmaktan mutlu olurdum. Lakin gönlüm kanlara gark olmuş. Bütün halimi sana anlattım. Şimdi ben ne yapayım? Hüthüt ona dedi ki, ey aldanıp deli divane olmuş kuş. Sen tepeden tırnağa sevdalara gark olmuşsun. Bu dünyanın muradı da muratsızlığı da kendine gelene kadar bir anda gelip geçtiğini görürsün. Ne var ne yoksa bir nefeste gelip geçer. Ömür de o nefesi hiç almamış gibi bitip tükenir. Madem ki dünya gelip geçiyor, sen de geç. Kendisine bakma, terk et gitsin. Çünkü baki olmayan bir şeye gönül verenin gönlü zinde değildir. Yüce nefes ve basiret sahibi bir şeyh vardı. Asla kimsenin elinden şerbet içmedi. Biri sordu, ey Hazreti Hakk'ın dergahıyla nispeti olan şeyh, neden hiç şerbete rağbet etmiyorsun? Şeyh cevap verdi, şerbeti elime alsam, başımın üstünde elindeki şerbeti kapmak için duran bir adam, parantez içinde Azrail, görüyorum. Böyle bir adam başımın üstündeyken şerbet bana nasıl hoş gelebilir? Bu bal şerbeti de olsa bana ateş gibi gelir. Sadece bir an için baki olan her şey yüzlerce alem kadar da olsa ancak yarım akçe eder. Bir an sürecek olan bir vuslatı ne yapayım? Böyle aslı ve temeli olmayan bir şeye nasıl bel bağlayayım? Muradıma kavuştum diye kendini yüceltmeye ve böbürlenmeye kalkışma. Çünkü bu murat ancak bir anlıktır. Muradıma da eremedim diye kendini perişan edip inleme. Çünkü muratsızlık da bir anlıktır. Eğer minnete düşer, zahmete duçar olursan, bu senin izzetindendir. Yoksa hor hakir olmandan değildir. Peygamberlerin duçar olduğu belaları hiç kimse Kerbela vakasında bile göremez. Sana dert ve zahmetmiş gibi görünen bir şey, basiret sahibi bir insan için hazine hükmündedir. Hak'tan sana her an yüzlerce inayet ulaşır. Bütün alem onun lütuf ve ihsanıyla doludur. Ondan gelen ihsanı hatırlamıyorsan da birazcık olsun ondan gelen dert ve zahmetlere katlan. Ey tepeden tırnağı içi kararmış, bir deriden ibaret olan, bu nasıl dostluğun nişanesi sayılabilir? Güzel adetleri olan bir padişah vardı. Bir gün hizmetçilerinden birine bir meyve verdi. Hizmetçi sanki bundan önce bu kadar lezzetli bir meyve yememiş gibi iştahlı bir şekilde yemeye başladı. Hizmetçi meyveyi o kadar güzel yiyordu ki padişah da ona emrinerek o meyveden yemek istedi. Hizmetçiye dedi ki, ey hizmetçi, sen bu meyveyi çok güzel yiyorsun, ben de özendim, yarısını bana ver. Hizmetçi meyveyi padişaha verdi. Padişah bunu tattığında acı olduğunu gördü, kaşlarını çattı. Dedi ki, ey hizmetçi, kim böyle yapabilir? Senin bu acı meyveyi lezzetli yediğin gibi kim yiyebilir? Hizmetçi dedi ki, ey padişahım, senin elinden yüz binlerce hediye aldım. Verdiğin bu acı meyveye gelince onu geri vermeyi doğru bulmadım. Senin elinden her an bana yeni bir hazine ulaşırken bir acı meyve için nasıl olur da elinden incinebilirim? Her zaman nimetlerinle beslendim. Dolayısıyla senin elinden gelen bir nimet bana nasıl acı gelebilir? Eğer onun yolunda zahmetlere katlanırsan iyi bil ki bu büyük hazinedir. Onun işine akıl ermez. Bu düzen böyle kurulmuş, böyle gider. Olgun erler yola koyulduklarında gönülleri kana bulanmadan bir lokma ekmek nasıl yiyebilirler? Tuz ve ekmek yemeye oturduklarında bile gönülleri kana bulanarak kuru bir ekmeği koparıp yerler. Meşhur bir adam bir sufiye dedi ki, kardeş günlerini nasıl geçiriyorsun? Sufi dedi ki, ben ağzım kuru ve günahkar bir halde bir külhanın içine düşüp kalmışım. Külhanın içinde ne zaman ekmekten bir lokma koparmaya çalışsam hemen orada boynum vurulur. Eğer sen bu alemde bir an için olsun rahatlık arıyorsan ya rüya görüyorsun ya da gördüğün rüyayı anlatıp duruyorsun. Eğer huzur ve rahatlık arıyorsan ihtiyatlı ol ki erler gibi sırat köprüsünü geçesin. Bu alemde rahat olmak ve huzura ermek imkansızdır. Çünkü bir kıl ucu kadar olsun dünyanın adetlerinden gönül rahatlığı yoktur. Bu dünyada ateşe benzeyen nefis var oldukça huzur ve rahatlığa kim erebilir? Pergel gibi dünyayı dolaşsan da gönül huzuru sadece bir noktadadır. Ondan da kimse bir nişane veremez. Yaşlı bir kadın Şeyh-i Mihne'ye dedi ki, bana bir dua öğret ki gönlüm huzura ersin. Bugüne kadar muradıma eremedim. Artık buna dayanabilecek sabrım kalmadı. Eğer bana gönül huzuru için bir dua öğretirsen, şüphe etmeden her gün o duayı okurum. Şeyh dedi ki, ben ne zamandan beridir düşünceye dalıp dizlerimin üstüne çökmüşüm. İstediğin bu şeyi elde etmek için çok uğraştım. Ama ne bir zerre gördüm ne de buldum. Hayatta oldukça bu derdin de olacaktır. İnsanın bu dünyada gönül huzuruna ermesi nasıl mümkün olabilir? Dilencinin biri Cüneyd'in huzuruna gelip oturdu ve dedi ki, ey kayıtsız şartsız Allah'a av olan, insan ne zaman gönül huzuruna erebilir? Cüneyd dedi ki, gönülde o, parantez içinde Allah, olduğu zaman. Padişahın vuslatını eremezsen bu yoldaki kifayetsizliğin dayanağın olur. Zerrenin avareliğini iyi karşılarım. Çünkü onun güneşin karşısında dayanacak kudreti yoktur. Zerre yüzlerce defa kana gark olsa da bu avareliğinden nasıl kurtulabilir? Zerre zerre oldukça zerre olarak kalacaktır. Her kim bunun hilafını söylerse yanılmıştır. Eğer zerreyi zerreliğinden çıkarırlarsa o yine de zerre olarak kalır. Parlak güneşe dönüşmez. Kimin ilk meydana gelişi zerreden olursa aslını elden vermez, yine zerre olarak kalır. Zerre tamamen güneşin içinde kaybolsa bile yine de sonsuza dek zerre olarak kalır. Zerre ister iyi olsun ister kötü olsun. Ömrü boyunca zerrelikten çıkmak için çabalarsa yine de kendisi dışında bir şey olamaz. Ey zerre! Perişan sarhoşlar gibi güneşle birlikte yolculuğa çıkıyorsun. Ey zerre gibi kararsız olan! Acizliğini açıkça göreceğin zamana dek sabredeceğim. Bir gece yarasanın biri dedi ki, bir an bile güneşi göremiyorum. Onu bir defa olsun görmek için ömrüm boyunca yüzlerce çaresizliğe katlanıyorum. Sonunda ona kavuşurum diye aylarca ve yıllarca gözü kapalı gidiyorum. Gözü açık biri yarasaya dedi ki, ey sarhoş olmuş mağrur. Ona ulaşmak için önünde binlerce yıllık yol var. Senin gibi avare biri bu yolu nasıl kat edebilir? Kuyuda kalmış karınca aya nasıl ulaşabilir? Yarasa dedi ki, bu korkulacak bir şey değil, uçarak giderim. Bakalım bu işten elime ne geçecek? Yarasa yıllarca sarhoş ve habersiz bir halde uçtu. Sonunda ne gücü kaldı ne de kolu kanadı. Nihayetinde cam yanıp bedeni eridi. Kolsuz kanatsız, aciz bir hale düşüp öylece kala kaldı. O kadar gitmesine rağmen güneşten bir haber alamadı. Kendi kendine dedi ki, yoksa güneşi geçtim mi? Akıllı bir yarasaya dedi ki, sen uykuda kalmışsın, yolu göremiyorsun ve kat ettiğin yol ancak bir adımlık yol kadardır. Sonra da ben güneşi geçtim, bu yüzden kolsuz kanatsız kaldım diyorsun. Yarasa bu sözleri işittiğinde çok rahatsız oldu ve sahip olduğu şeyleri de elden verdiğini anladı. Acizliğinden dolayı hal diliyle güneşe dönüp kendisine hitap etti. Dedi ki, gözü açık bir kuş bulmuştum ama bundan sonra bu kuştan uzaklaş. Başka bir kuşa git. Başka bir kuş Hüdüd'e sordu. Ey yol gösterici, Allah'ın emrini yerine getirirsem ne olur? Benim kabul ve red ile işim yok. Ben ondan gelecek bir destur bekliyorum. Her neyi emrederse canla başla yerine getiririm. Eğer emrine itaat etmezsem vereceği her cezaya razıyım. Hüdüd dedi, ey kuş, bu soruyu sormakla çok iyi ettin. Kul için bundan daha üstün bir kemal yoktur. Allah'ın emrine itaat eden delaletten kurtulur. Bütün zorluklar kendisine kolay gelir. Emredildiği gibi bir an itaat etmen, bir ömür boyunca emre uygun olmayarak itaat etmenden daha iyidir. Onun emri olmadan kendisini zahmetlere sokan bu mahallede bir köpektir. Adam değildir. Köpek çok zahmetlere katlandı ama ne fayda? Yaptıkları onun emrine uygun olmadığı için zarardan başka bir şey görmedi. Ama kim fermana uyarak bir an için bile olsun zahmet çekerse tüm alemden daha fazla sevap kazanır. İş fermandadır. Fermanı bilip amel etmek lazım. Sen kulsun, kendi başına bir şeyler yapmaya kalkışma. Padişahın biri seferden geri dönüyordu. Halk şehri süslemeye koyuldu. 16. ayrımın sonu. Sayfa 170.